Hayırlı akşamlar Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyenleri Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisiyle sağlık ve beslenme konularını konuşacağız. Yunus Emre Altun, gıda mühendisi. Hoş geldin Yunus Emre.
Hoş bulduk Salih. Teşekkür ediyoruz.
İnşallah afiyettesin.
Çok şükür, hamdolsun. Sizleri sormalı.
Bizler de iyiyiz. İnşallah bugün senin anlatacaklarından sonra daha da iyi olacağız. Yunus Emre Altun, gıda mühendisi. Bugün özellikle gençler nasıl besleniyor, nasıl beslenmesi gerekir? Biraz bu konulara değineceğiz. Çünkü gündemdeki meseleler sadece siyasi, sadece politik meseleler değil. Aslında sağlığımızla ilgilendiren meseleler var. Meseleler ne gibi? Yediğimiz, içtiğimiz besinler gibi. Yememiz gereken, içmemiz gereken besin maddeleri gibi. Bugün bunları konuşacağız. Birazcık bunları soracağız. Pratik anlamda hayatımıza neleri yerleştirebiliriz? Nelerden istifade edebiliriz? Bunlara yer vereceğiz. Öncesinde Yunus Emre Altun kimdir diye ben biraz bahsedeyim. Konuklarımızı her zaman ben tanıtıyorum. Kendilerine bu fırsatı vermiyorum. Çünkü tevazudan bunu eksik yapıyorlar. Yunus Emre Altun, Uluslararası Genç Derneği'nde görev yapan, aynı zamanda Acıbadem Kolejleri'nin sağlık ve gıda sorumluluğunu üstlenen arkadaşımız. Bugün hem gıda meselesine hem gıdanın sağlık boyutuna birazcık değineceğiz. Beraber hem mesai arkadaşımız hem yol yürüdüğümüz, bizleri yediğimiz içtiğimiz konusunda uyaran bir arkadaşımız olmuş oldu. Bugün de bunlardan istifade edeceğiz inşallah sizlerle beraber. Dilerseniz başlayalım programımıza. Şimdi ben ilk olarak şunu sormak istiyorum Yunus. Az önce de programdan önce de konuştuk ya neleri konuşuruz diye. Şimdi biz besleniyoruz ama yani acaba doğru mu besleniyoruz? Sen insanları izlerken belki dışarıda yemek yerken nelere dikkat ediyorsun? Yani yanlış yaptığımız doğrular var mı sana göre?
Evet, şuradan başlayalım. Şimdi gençler nasıl besleniyor falan diye başladım programın başında. Bizlerin yaşı 70'e gelmiş böyle, şöyle olmuş böyle olmuş gibi değil. Bizler de büyüklerimizden duyduklarımız, belki mesleki anlamda tecrübelerinden dinlediğimiz, kitaplardan okuduğumuz, doğru olduğunu savunduğumuz şeylerden bahsederek bildiklerimizi paylaşmak isteriz esasen.
Eyvallah.
Şimdi şöyle başlayalım. Biz Müslümanız elhamdülillah. Yani yediğimiz bir şeyin öncelikle helal olmasına dikkat etmemiz lazım. Tabii sonrasında şu soruyu sormak önemli. Sağlıklı olmayan bir şey helal olur mu? Yani şimdi helal herkese göre belki değişmez ama sağlıklı olup olmadığı değişebilir. Yani bir şey sağlıklı değilse sizce helal olur mu vücudumuza zarar veriyorsa? Şimdi bundan sonrasındaki ikinci soru da bence şey olmalı. Yani günlük hayatta nasıl üzerimize her bulduğumuz kıyafeti giymiyoruz ya da cep telefonla her bulduğumuz uygulamayı indirmiyoruz ya da her bulduğumuz kitabı alıp okumuyoruz. Bunların hepsinden hassas olmamız gereken aslında her bulduğumuzu yemememiz ya da her gittiğimiz yerdeki şeyi direkt alıp yemememiz. Öncelikle hani belki kendimizden bir gözümüzle ya da fikrimizle ya da gerekirse dilimizle sorgulayarak hani onun ne olduğunu kendimizce akredite ettikten sonra tüketmemiz belki bizler için ve vücudumuz için sonrasında da tükettikten sonra çıkacak enerji için daha doğru olmuş olabilir. Bunları düşündüğümüz zaman sağlıklı olmayan bir şey helal olur mu? Tabi herkese göre değişebilir ama tabi Allah-u Teala bizlere gönderdiği Kur'an-ı Kerim'inde ayet-i kerimelerde şöyle geçiyor. Sadece helal demiyor. Helal ve temiz olmasına dikkat edin diyor. Yani helalen ve tayyiben diyor. Bununla alakalı çokça da ayet-i kerime var. Bakara suresinde var. Taha suresinde, Maide suresinde. Bunları isteyen olursa ayet numaralarıyla da paylaşabiliriz. Hepsinde helalen ve tayyiben geçiyor. Yani sadece helal olmasına değil onun temiz olmasına da dikkat edin diyor. Yani burada ne demek istiyor acaba? Şimdi tükettiğimiz günlük hayatta birçok hazır gıdamız var. Bunların içerisinde dinen helal olmayan bir şey olmayabilir ama bunlar hakikaten temiz mi yani? Biz bunları tüketiyoruz ama bu ne kadar temiz ki biz bunu tüketiyoruz? Belki bu noktasında birazcık tükettiklerimizde kendimizi frenleyebiliriz. Hani helal belki biraz daha geniş olabilir ama temiz dediğimiz zaman kümeyi biraz daha daraltabiliriz. Ve bu anlamda hakikaten tükettiklerimizi filtreleme noktasında kendimize bir sınır koyabiliriz. Bugün gençlerin günlük hayatına bakarsak bir genç belki üniversite talebesi öğrencisi ya da lise talebesinde belki o zamana kadar çoğunlukla evinde yiyor sabah ve akşam döndüğünde, ama biraz daha yaş büyüyünce ev bağlamı kopunca besin hayatına dışarıdan takviyelerle devam etmiş olabiliyor. Bugün bir üniversite öğrencisi sabah kalkıyor, belki buzdolabında varsa işte ufak tefek işte reçeldir, ne bileyim belki margarin falan, hem ekmeği sürüp hızlı çıkıp ya da okula gittiği zaman kantinden alacağı bir poğaça olur, efendim açma olur. Bunun yanında hemen bir çay. Üzgünüm ki çokla görüyoruz hemen soğuk ve asitli içeceklerden hemen sabah kahvaltısı niyetine. Geçenlerde yine bir abimizden duyduğum muhtemelen ki şimdi ortaokul diyebileceğimiz yaşlarda olan bir kardeşimiz hemen simitçiden bir tane açma ve bir kola almış, sabah kahvaltısı niyetine gidiyordu. Bunlar ne kadar doğru?
Evet.
Yani bunları konuşursak birazcık da aslında günlük hayattan somut örneklerle kendimizi daha iyi kontrol edebileceğimiz neticelere varmış olabiliriz.
Peki mesela açma ve kola dedin. Yani buradaki yanlışlık nedir? Açma evet. ve kola hususundaki yanlışlık.
Şimdi şöyle bahsedelim. Tükettiğimiz şeyin içerisinde ne var diye söylersek, bizim kesinlikle tüketmememiz gerekenler listesi diye benim kendimce yaptığım bir liste var. Bunların başında belki bizim ülkemizde 80'li yıllarda akademisyenlerin övdüğü margarin, işte katı yağların olduğu ve tereyağını işte kullanmayın gibi Anadolu insanının evinden atıp buzdolabına onu sokması için çalışmalar yaptığı dönemden tekrar günümüzde yine tereyağının övüldüğü ve katı yağların, margarinlere kötülendiği bir döneme geldik. Bu anlamda bu tür pastane işlerinin çoğunda ticari olarak maalesef margarin kullanıldığından dolayı bugün oda sıcaklığına koysanız, ki keza 40 dereceye koysanız bile erimeyen bir madde. Bizim vücudumuzun içerisi 37 derece düşünürsek, bugünümüzün popüler hastalığı olan kalp damar tıkanıklığı vesaire, belki gençlerin son zamanlarda çok genç ama kalp krizi geçirdi gibi problemlerin temelinde bu tarz hiç dikkat etmediğimiz beslenme kaynaklıkları olabiliyor.
Evet.
Bunları düşündüğümüz zaman olayın ciddiyeti biraz daha meydana gelebiliyor. Yani tükettiklerimizin içerisinde neler olabileceğini acaba hiç düşündük mü biz? Yani bugün marketteki birçok ürün belki evde olmadığı zaman bu eksikmiş diye düşündüğümüz ürünlerin içerisinde acaba neler var? Belki birazcık bunlardan da bahsedersek daha somut örnekler olarak açmış olabiliriz. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Malum insan sayısının artmasıyla tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için raf ömrünün uzun olması gereken ürünler ortaya çıkmış bulunmakta. Yani piyasa artık buna dönmüş olmakta. Çünkü bugün Anadolu'da kişi kendi yapacağı peynirini, sütünü belki yazın sonuna doğru hazırlayıp kışın onunla geçiriyordu ve kendi kendini ikame ediyordu. Şimdi artık biz bugün şehir hayatında bunları marketten almazsak temin edeceğimiz bir yer yok. Markete o ürünün gelmesi için bunun raf ömrünün de uzun olması gerekiyor ki üretilecek, paketlenecek, taşınacak, bizim kapımızdan içeri girecek, sonra soframıza servis edilecek. Böyle olunca da raf ömrünün uzun olması işin içine girince tabii ticari bir şey olmuş oluyor. Böylelikle de katkılar devreye giriyor.
Evet.
Yani bunun korunması için o kadar katkıyla o ürün muamele edilecek ki biz bunu tüketeceğiz. Tabii bizim Türk Gıda Kodeksimiz var. Yani bu kodeks nedir? Her ülkeye göre değişir ama kendi vatandaşının sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek katkıların, tat vericilerin, aromaların, bunu benzer bütün katkı maddeleri diyoruz ama muhtevası hep değişiyor. Bunların sınırlarını belirleyen bir kodeksimiz var. Bu kodeks tabii belli miktarlar var ama bu miktarlar belli süre sonra tüketildiğinde işte bizim vücudumuzda toksik olarak birikiyor. İşte vücut onu sindiremiyor. Sonra işte uzuvumuzun bir yerinden patlamış oluyor. İşte efendim yok kolon kanseriydi, efendim o karaciğerde, akciğerde sıçradı falan. Yani o tükettiğimiz ürünün belki spesifik olarak içinde kullanılan katkıya göre değişiyor ama uzun vadede maalesef bu durumla karşılaşıyoruz ki şu anda bütün hastalıkların temelinde yani beslenmeden oluyor. Şöyle bir örnek vermek isterim. Şimdi bugün birçok şehrin girişinde şehirler arası araçla seyahat edenler görmüştür. Ağırlık kontrolü yapıyor bizim devletimiz.
Evet.
Şimdi
köprülerde doluyor mesela.
Köprülerde doluyor. Şimdi bunu niye yapıyor? Bunu araç güvenliği için yapıyor. Çok ağır olursa diyor senin frenin tutmaz diyor. Başka tehlike arz edersin falan diyor. Yani ilk olarak bunu önlem koyuyor. Belki sonrasında kendince vergi alabiliyor falan ama esas anlamında bir güvenliği, başka insanların güvenliğini ön planda tutmak için bu ağırlık kontrolünü yapıyor. Şimdi ben mesela sana bir soru sorayım. sormak isterim Salih. Bugün elinde 5 litrelik bir su bidonu versem sana, fazla ne kadar yol yürüyerek onu devamlı yanında taşıyabilirsin? Mesela tabii. Bugün...
Ben bayağı taşırım gerçi de.
Yani tabii bunu böyle düşünürsek vücut kütle endeksi denilen doğru. bir oran var. Bunu kendimiz kolayca da hesaplayabiliriz internetten nasıl hesaplandığına bakarak. Böyle olunca vücudumuzda ne kadar fazla kilo taşıdığımızı bir hesap edelim ve bunun gerçekleriyle yüz yüze olalım. Belki sahabeden bir örnek verirsek... Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e süt ikram etmiş. Geçenlerde bunu da kıymetli Lütfü abimizin sohbetinde dinlemiştik. Ebu Bekir Efendimiz içmiş bir bardak, ikinci bardak içmiş. Tabi canı da çok da istiyormuş. Üçüncü, dördüncü bardak Efendimiz'e ikram ettikçe etmiş. Ebu Bekir Efendimiz demiş ki, yani o kadar çok içtim ki karnım neredeyse dümdüz oldu demiş. Yani şimdi düşündüğümüz zaman, yani sahabe zamanında, Efendimiz zamanında o kadar çok fazla tükettiğinde karnım dümdüz olacak şekilde demiş. Şimdi bugün bizim günlük hayatta kendi toplumumuzdan örnek verelim, Türk toplumundan maalesef hamur odaklı beslenme yaptığımız için ya birçoğumuz kilo endeksinin dışındayız. Evet. Yani göbekli diyebileceğimiz kişiliklere sahibiz. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ebu Bekir Efendimizin böyle bir örnek vermesi üzerine de biz ne kadar doğru besleniyoruz diye de aslında kendimizi bir sorguya çekmekte
fayda var.
Fayda var diye düşünüyorum. Birazcık günlük hayata gelirsek Salih, şöyle bahsedeyim. Mesela günlük tükettiklerimiz içerisinde mesela en çok neler olabilir? Ya da neler olmamalı dikkat etmemiz gereken, en azından sağlıklı olması için yani.
Ya mesela az önce verdiğimiz örnek önemli bir örnekti bence. Çünkü özellikle evet. öğrenci arkadaşların çok dikkat ettiğini zannetmiyorum. Açma poğaça olaylarına.
Evet.
Biz buradan açma ya da poğaça üretenlere de bir şeyimiz yok yani. Bir tabii. sorunumuz yok onlarla. Fakat doğrusunu yapmak lazım bunun. Yani senin bahsettiğin mevzu önemli. Margarin vücuttan atılamayan bir
kesinlikle.
Besin maddesi.
Evet.
Ve kola zaten biliyoruz zararlarını. İşte yüzde bilmem kaçı şekerden oluşan asidik bir madde. Yani bunların bir araya gelmesiyle vücuda biz aslında faydalı hiçbir şey sokmuyoruz.
Evet. Yani şimdi şöyle buradan üreticileri ya bizim ekmeğimize şey yapmayın gibisinden söyleyenlere ticaretin güzel olanı daha makbul. Yani eyvallah. Burada insanlara biz kaliteliyi sunarsak insanlar kesinlikle bunu almamazlık yapmaz. Gerçi tüketiciler olarak biraz bizim de kabahatimiz var. Mesela şöyle örnek vereyim. Bugün yine bizim Türk toplumunun çok güzel özelliklerinden bir tanesi pazar kültürüdür. Hmm. Semt pazarları. Bugün biz semt pazarlarına gittiğimiz zaman örnek veriyorum bir elma alacağımızda elmanın çürük olmamasına, böyle güzel büyük parlak olmasına bunu isteriz yani. Biz tüketici olarak pazardan bunu almak isteriz. Bunun fiyatı yüksek olsa da kenarda mesela böyle tezgahın köşesinde kalmış çürük ya da şekli bozuk bu ürünü gördüğümüzde belki onun fiyatı diğerinin yarısı kadardır ama bunu almak istemeyiz. Aslında biz kötülüğü kendimize buradan yaparak başlıyoruz. Yani üretici onu o hale getirebilmesi için o kadar çok koruyucu sıkıyor, böcek öldürücü sıkıyor, belki şekli güzel olsun diye hormon veriyor ve bunu bizim pazarda, tezgahta bunu istediğimizden dolayı yapıyor. Aslında biz kötülüğü seçerek kendimize başlıyoruz. Biz bu anlamda doğru seçici olsak üretici onu yapmak istemeyecek ve ekstradan kullandığı o kadar kimyasalın malzemesini o ürüne yansıtmış da olmayacak. Bu anlamda hem vücudumuzu hem de cebimizi korumuş olacağız. Ama biz seçmekle bunu baştan kaybederek yanlış yapıyoruz. Bu anlamda doğru seçici olsak ya da bugün gittiğimiz zaman bir et şarküterisinde belki bu çok fazla olmaz. Hani etteki hileler çok değil. Gerçi buna belki biraz sonra daha geleceğiz ama süt ürünlerinden bahsedersek mesela bugün kilosu belki 8-9 liraya adam beyaz peynir satıyor. Şimdi teknik olarak baktığınız zaman 1 kilogram peyniri elde etmeniz için sizin 11 kilogram yaklaşık sütü işlemeniz gerekiyor. Yani bugün açık süt alınabilir hale geldi artık. Bu da kontrollü olarak satılıyor. Bugün açık sütün kilosunun en ucuz 2 lira olduğunu düşünürseniz sadece kilosu 20 lira olması gereken en az süt üretimini kastedersek peynirin. Bugün 8-9 lira o peynir nasıl olabiliyor? Yani o beyaz katı bir şey yiyoruz. Bu peynir mi ya da? Burada sorguladığımız zaman geçenlerde yine haberlere çıkmıştı. Bu malum bilirsiniz Eminönü'nde meşhur peynirciler, kahvaltıcılar evet, özellikle evet. Ramazan'da televizyon programları bolca röportaj yapar. Adam orada kilosu 10 liraya kaşar peynir satıyor. Sonra oradan tabii bir habercinin biri takip ediyor. Bunu analiz yaptırıyor. Kaşar peynirin içerisinde patates olduğu anlaşılıyor.
Allah'ım.
Şimdi tabii bugün yaş peynirde bu 10 kilogramsa kuru bir kilo peynir elde etmeniz için daha fazla süt kullanmanız lazım. Yani ben çok düz hesap matematik olarak söylüyorum bunu. Böyle olmadığı zaman, yani bu adam bu sütü kullanmadığı zaman sana kaşar peynir diye bir şey sunması için buna bir şey yapması lazım. Yani buna bir şekilde müdahale edecek. Ve biz de ucuz olduğu için onu tercih edip alırsak sorgulamadan. Sonra ben ne yiyorum ya da vücudum acaba neden ağrıyor? Acaba ya aslında bende şu ağrım yoktu ama böyle bir şey olmaya başladı falan. Yine başına dönersek kendi kendimize yapmış oluyoruz bu sefer böyle. Ben maddi seçicilik buna getiriyor. Çok pahalı olan şey çok kaliteli midir? Bunu da söylemiyoruz tabii ki. Yani adamın vitrini güzeldir diye X sıralık şeyi sana X artı 5 liraya satabilir. Yani bu anlamda da uyanık bir tüketici olmak da lazım. Ama genel anlamda bir ürünü alırken düz mantıkla, bir ürün nasıl oluyor kardeşim, böyle böyle oluyor, bu en az bu kadar olması lazım, böyle değilse kesin bunda bir şey vardır, yani kesin bunda taklit, tahşiş bir şey vardır ki bunu benim önüme bu kadar ucuz koyabiliyor bir adam. Bunlardan uzak durmak lazım. Özellikle de ailemizde minik yavrularımız varsa, bizden belki, biz yaklaşık 20'li 30'lu yaşlardaki kuşağız, bizden bir önceki kuşak belki biraz daha şanslıydı, Anadolu'dan beslendi, ama şimdi önümüzdeki kuşak maalesef birazcık daha şanssız, çünkü günümüzde artık organik başlıklı şeyler meşhur olmaya başladı.
Evet.
Belki fiyat anlamda da çok fazla diğerleriyle arasında fark var, ama millet hani çocuğun bunu yesin ama en azından böyle olsun diye. Bugün okullarda verilen menülerde bile biz bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani mevsim dışı vermemeye ya da çok ucuz kullanmamaya. Bunların hepsi bizim kişisel tüketici tercih sebeplerimize bağlı. Yani biz kötülüğü başta kendi kendimize yapıyoruz. Millet bize bunu zorla satmıyor. Biz onu gidip kendimiz alıp kendimiz tüketiyoruz. Sonra daha niye böyle oldu diye sorgulamasında kabahati başka yerde aramamak lazım. Günlük hayattan biraz mutfak içerisine girip örnek verecek olursak, bu gençlerin özellikle çokça tercih ettiği şekerlemeler olsun, belki ciklet olarak tükettiklerimiz ya da çikolatalar olsun, ya da şimdi böyle marka vermek de istemiyorum ama şekerlemeler, çikolatalar ve marmelatlar, ketçaplar, bunları göz önünde bulundurursak, bunların ticari olarak mesela tatlandırmasında çok ciddi kimyasallar kullanılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi aspartam, belki arkasını okuduklarında görebilecekleri için söylüyorum. Sofra şekerinden 200 kat daha tatlı bu.
Allah.
Yani mesela bunu belki bir kalem ucu kadar bir şeye kattığımız zaman bizim şekerden aldığımızın 200 kat daha etkilisini verebiliyor. Tabii bugün adam neden şeker kullanmıyor da aspartam kullanıyor? Tabii ki ticari olduğu için
ucuz.
Ucuz. Yani bugün kilogram şekerin kilosu belki atıyorum 3 lira civarında desek, adam 100 kilogram kullanacağına bundan belki 100 gram kullanıyor ve aynı sonuçta siz onu tükettiğinizde aynı tadı alıyorsunuz, ama diğer taraftan vücudunuza aynı şeyi almamış oluyorsunuz. Yani bir pancar ya da kamış şekerininize aspartamı kıyaslarsa kesinlikle kıyas olmaz. Çünkü diğeri kimyasal sentezlerle elde ediliyor ve vücut bunu sindirmiyor. Yani bu vücudumuzda kalıyor. Tadı ne kadar güzel diyoruz. Bunlardan bir diğeri MSG dediğimiz monosodyum glutamat. Bugün hazır köftelerde olsun, yine birçok hazır bulyonlarda falan, aynen, kesinlikle işte et bulyon, tavuk bulyon gibi hani yemeğe lezzet versin katalım, bu yedirir. Yani tabiri caizse hani bunu elinizin üzerine dökseniz, yani sonra çaktırmadan yemeye çalışsın, yersiniz yani, o kadar, çünkü tatlandırıyor. İsmi bu, belki esas ismi Çin tozu da adlandırılıyor. Bu bir nörotoksik madde, yani bizim sinir sistemi bozukluğumuza özellikle tehdit eden bir madde.
Allah Allah.
Ama bugün dediğin gibi hazır bulyonlar, çorbalar olsun, efendim işte 50 adeti işte 3 lira 5 lira olan köfteler olsun, belki yine ucuz ısıtılan dönerler olsun, keza bu cipslerin içerisinde olsun, bunların hepsinin içerisinde kesinlikle bunu kullanıyorlar. Neden kullanıyor? Bunun tadı sana hoş gelirse sen bunu devamlı tüketirsin. Alttan böyle bir bağımlılık da yapıyor zaten. Genç yaşta tüketenlerin büyüme hormonlarının baskılıyor, vücutta yağ mekanizmasını bozuyor ve vücudun yağ biriktirmesine sebep oluyor. Dediğimiz gibi özellikle de göz hastalığı ve sinir sistemi bozukluklarına sebep oluyor bu. Bir de bunu siz düşünün ki mesela bir lise talebesi belki her okul çıkışında bir cips yiyor mesela.
Evet.
Yani vücuduna yükledikçe yüklüyor. Tabii bunu atamadıktan sonra ne olacak? İşte benim çocuğumun işte ruh hali çok bozuk ya da işte çocuk devamlı hasta oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani biz bunu evimizde bilinçlendirme yapmazsak sonrasında düzeltmemiz pek kolay olmaz. Yarın bu arkadaşımızın üniversiteyi bitirip bir plaza hayatında işe başladığını düşünürseniz öğle arasında kuru yemiş yemektense cips yemeyi tercih eder. Ve belki kendi torunlarını da göremez hale de gelebilir yani. Tabii eceli Allah'a mahsus ama teknik olarak konuşuyoruz.
Evet. Yunus, eyvallah. Tabii bu bahsettiğin konular biz hani gençlere üzerine sorduk biraz belki ama bu çok daha kapsayıcı oldu. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bu programdan Yunus Emre Altun'un anlattıklarından herkesin bir hisse çıkaracağını düşünüyorum kendisine. Cips yemek sadece gençlere mahsus bir olay değil ki, margarin aslında annelerimizin, ev hanımlarının belki daha çok kullandığı bir şey. Ürün, besin maddesi. Şimdi biz burada bunları niye kullanmamamız gerektiğini konuşuyoruz. Kullanmayalım deyip bir kenara atmıyoruz. Çünkü kullanmazsak eğer vücudumuz ne hale gelir? Kullanırsak vücudumuz ne hale gelir? Biraz buna değinmek istiyoruz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi sormak istediğim bir konu daha var. Özellikle biz beslenirken hani bazen aşırıya kaçıyoruz. Aşırıya kaçtığımız zaman da böyle bir şişkinlik hali yaşıyoruz. Fakat bu her besinde olmuyor sanki. Ya bazı besinlerde bu daha fazla oluyor. Hani hamur işi dedin ya sen.
Evet.
Hamur işinde daha fazla oluyor gibi. Bu neden oluyor peki? Yani nasıl ya, olabiliyor bu?
Şimdi şöyle, içerisindeki muhtevadan bağlamlı. Biliyorsunuz temel tükettiklerimiz içerisinde karbonhidrat, protein ve yağ var. Bugün mesela bir su böreğini düşünelim. İçerisinde peyniri var, işte bolca unu var, zaten hayli yağlı. Bu biraz önce saydıklarımızın hepsinin içinde peyniri var, protein alıyorsun. Zaten hamuru var, zaten karbonhidrat alıyorsun. Zaten su böreği kat kat böyle güzel açsın diye zaten bolca yağ da koyuyorsun. Bunu bir de vücudumuzun istediğinden fazlasıyla da tüketirse, ki mesela bu yine ne güzel bir hadistir ki işte üçte birini yiyecekle, üçte birini suyla, üçte birini havayla doldurun.
Evet.
Yine Marifetname'de der ki yemekten öncesinde su için, sonrasında içtiğiniz su beton etkisi yapar vücuda. Yani tükettikten sonra içtiğinizde beton etkisi yapar. Şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman mesela biz güzelce ne yiyelim, üstüne de çayımızı suyumuzu içelim falan. Bu ne oluyor? Otomatikmen bir çöküntüye sebep oluyor. Yani bildiğiniz bir yere beton atacağız. Çakılı atıp üstüne de betonu döktüğün zaman taş gibi oluyor. Biz bunu yapmış oluyoruz. Belki düzenli tüketim de önemli. Mesela neyi neyle yiyeceğimiz de önemli hakikaten. Bugün yemeklerden öncesinde suyu tercih edersek, ki bunu bir kendiniz de isterseniz deneyin. Bir de yemekten sonrasında içmeyle vücutta çok ciddi bir ağırlığa sebep olur yemekten sonra su içmek. Ama yemekten önce su içerseniz, ki bugün bizim midemizin pH'i 2'dir. Yani pH 2'dir. Bu ne demek oluyor? Bildiğiniz tuz ruhu kıvamındadır. Yani şu anda biz elimizi çıplak midemize koyabilsek elimiz anında erir. Yani o kadar kuvvetli bizim midemizin içerisindeki asit oranı. Nasıl da bir kusursuz vücuda sahibiz. Bu da bir hamd vesilesi. Bunu da böylelikle yine anlamış olalım. Şimdi bunu içtiğimiz zaman suyla o asit tekrar açıldığında, siz üzerine de yemek yediğinizde, bu sizin sindiriminizi 3 kat daha kolaylaştırmış oluyor. Ama siz yemeği yedikten sonra su içmedim, bir bardak su içtiğim dediğin zaman siz kendinizi 3 kat daha zor bir şey yapmış oluyorsunuz. Çünkü yediğiniz katı şeylerin arasını suyla da doldurduğunuz için, yani hacim olarak bir şeyi full doldurduğunuzu düşünün. Böylelikle hazımsızlık oluyor. İşte benim bir ağırlaşma ya bir uyku geldi falan, hani bir yemek bir kestireyim oluyor.
Çok oluyor bana o.
Zaten bizim atalarımız der, yemekten sonra ya kırk adım ya sırt üstü derler 10 dakika.
Eyvallah.
Biz genelde sırt üstünü tercih ederiz. Bunların sebepleri bunlarla olmuş oluyor. Bu tükettiklerimizden yine söylemek gerekirse, yine bu özellikle çocuklarımızın çokça risk altında olduğu bir maddede bu bildiğiniz yumuşak şekerlemeler var. Şimdi isim vermeyelim biz ama bu renkli renkli, işte ayıcıklı, işte bilmem şişe şeklinde ya da işte meyve şeklinde falan olan renkli yumuşak şekerlemeler var. Bunların içerisinde jelatin maddesi var. Şimdi bugün bizim ülkemizde işte helal jelatin üretilir mi falan. Öncelikle şunu söyleyelim. Jelatin nedir yani? Bugün biz bir büyükbaş hayvan düşündüğümüz zaman jelatin bunun neresinden üretiliyor? Onu öncelikle söyleyelim. Bildiğiniz bizim büyükbaşın boynuzu, onun ayak tırnakları ve üzerindeki o kılın kökleri, bunların hepsi kimyasal bir sentezlendiği zaman elde edilen bir kıvam oluyor ve buna jelatin ismini veriyorlar. Tabii bugün bizim ülkemizde kesilen büyükbaş miktarı üretilen jelatin ürünlerini kesinlikle karşılamıyor. Ama bu jelatin olan yumuşak şekerlemeler bizim marketlerimizde hiç bitmiyor. Nereden ikame ediliyor bu? Tabii bunu tahmin etmek zor değil. Maalesef bugün İstanbul'da bile 7-8 tane bizlere helal olmayan hayvanın çiftliğinden var. Bunlar ticari olarak, tırnak içerisinde söylüyorum, çok bereketli hayvanlar. Çünkü bir anda 8-9 yavru yapıyor. Çok kısa sürede büyüyor. Hayvanın hiçbir israf olmuyor. Belki gayrimüslimler et olarak tüketiyor. İşte derisi, kemiği bunlara kullanılıyor falan. Helal yumuşak şekerleme ben piyasada çok az gördüm. Yani helal sertifikası olayına da gelelim. Bunları kimler yapıyor? Devletimizin geçen meclisten de çıktı. Artık helal sertifikalı olsun diye milletvekillerinin bazıları da eleştirdi. Yani artık fabrikada kişi bismillahirrahmanirrahim diye paketleyecek falan diye de takıldılar. Öyle değil tabii ki. Kullanılan maddelerin seçiminde birazcık bu ürünü helal etmiş oluyor. Bu jelatine gelmiş olursak bugün birçok malzemenin içerisinde bu kullanılıyor. Yine hazır çorbalarda o pastanın üzerinde böyle parlak kıvamını veren, böyle alveni diyen şeffaf malzeme olsun, dediğimiz yumuşak şekerlemeler olsun. Ben daha acısını söyleyeceğim. Bugün kullandığımız ilaç kapsülleri var, böyle elips şeklinde ilaç kapsülü var. Bunun bile bir kısmı jelatinden üretiliyor. Biz onu tüketiyoruz ve midemiz onu eritiyor. Yani düşünün ki durumumuz ne kadar vahim. Bugün şifa niyetine bir ilaç alıyoruz ama ilacın kapı kim bilir hangi hayvanın tüyünden ve kılından üretildi yani. Birazcık daha sorgularsak çok ciddi yerlere gidiyor olay. Ben birazcık size şundan örnek vereyim. Bir konferansta dinlediğimizde, yine kendisi gıda mühendisiydi anlatan, günümüzde artık köpük betonlar var. Yani köpük betondan oluşan tuğlalar var. Bunlar böyle
soktana mı diyorsun?
Yani o biraz marka gibi oluyor ama işte gaz beton diyorlar bunlara. Şimdi bunların içerisinde kıvam tutsun diye kemik tozu kullanıyorlar. Ve bunların çoğu ithal, yurt dışından geliyor. Tahmin etmek zor değil ki hangi hayvanın kemik tozu olsun. Siz düşünün, gece teheccüd vakti kalkıyorsunuz, seccade başında Rabbinize yalvarıyorsunuz. Ama etrafınızdaki örülü olan duvarların kemik tozları acaba hangi hayvandan? Mesela bugün acaba oturduğumuz ev helal mi diye bile kendimize bir soru sorabiliriz.
Helal daire
çerçevesinde mi yaşıyoruz? Yani bunları düşünürsek olay çok ciddi boyutlara gidiyor. Burada Müslümanlara düşen görev, yine uluslararası bir sempozyumda Hindistan'dan bir alim konuşmuştu. Bugün dedi, biz dünya üzerinde helal et konuşuyoruz ama dedi, et piyasasının dedi %70'i gayrimüslimlerin elinde dedi. Yani biz neyi konuşuyoruz dedi ya. Hani evet. Yani inanmayan bir adamdan senin inandığın değerler doğrultusunda onun et kesmesini istiyorsun dedi. Yani bu ne kadar mümkün olabilir ki dedi. Bizim Müslümanlar olarak derdimiz bu kadar büyük dedi. Yani yapacağımız işte önce olmamız lazım. Özellikle kendi göbek bağımızı kendimiz kesmemiz lazım. Dışa bağımlı olmamamız lazım. Bu anlamda belki müteahhitlik anlamında, gıda anlamında, kıyafet anlamında, geçenlerde yine bir abimiz ben kemer aldım diyor, buna bakar mısın dedi. Etiketinde pork leader yazıyor. Yani mesela bir domuz derisinden yapılmış kemer almış. Bu bildiğiniz her alışveriş merkezinde olan bir mağazadan almış bunu. Şimdi adam bunu fark etmemiş yani. Belki İngilizce birkaç terimi bile bilmek Müslümanın boynuna borç belki şu anda günümüzde. Yani çünkü yurt dışından geldiği için onu belki kişi bilse ne anlama geldiğini onu almayacak. Ama bilmediği için alıp kullanıyor. Aa, kemer ucuzmuş. Normalde işte 30 lira oluyor da ben 7 liraya düşmüş. Alayım kullanayım diyor adam. Ama halbuki bir dakika, ucuz ama ne yani, o bir bakmak lazım. Bu anlamda kılık kıyafetten, yeme içmeden, oturduğumuz yerlerden bu helal olayı çok ciddi anlamda bizim mesuliyetimiz. İnşallah biz dikkat ettikçe de bu düzelecek diye biz umuyoruz.
Eyvallah. Peki biraz daha bunu güncel bir şeye getirirsek, şimdi yurt dışından da biz, hükümetimiz, devletimiz et ithal etmeye başladı. Artık devam ediyoruz buna da. Bu konuda acaba bazı soru işaretleri oluyor insanların aklında, zihninde. Yani ithal ettiğimiz etler helal midir, değil midir diye. Çünkü fiyatları da uygun. Diyanete göre bayağı bir uygun.
Evet.
Belki yarı yarıya kadar uygun satılıyor şu an. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Yani detaylarını biliyor musun? Rahatlıkla tüketebilir miyiz?
Bu noktada kesim tamamen orada bizim takip ettiğimiz kadarıyla Müslüman kasapların İslami kesimlere uygun şekilde, yani hayvanın boğazlanması en azından o şekilde oluyor diyebiliyoruz. Yani bizim devletimiz bunu kontrol ettiğini bizlere söylüyor. Biz de biz bu beyana inanıyoruz yani. Devletin beyanı esastır diyoruz. Tabii bu anlamda biraz sorumluluk bizim bakanlığımıza düşüyor. Bakanlıkta çalışan mühendis arkadaşlarımıza düşüyor. Oradaki belki denetçilerimize düşüyor. Onlar hakikaten layıkıyla bu işi kontrol ederlerse bizim sofralarımıza gelen etlerimizde ben bir beis olmadığını düşünüyorum. Bu müdahale de devletin yine halkımızın her kesimi ete kolaylıkla ulaşsın. Sağlıklı da beslensin en azından. Ağzı da tatlansın diye müdahale ettiği bir olaydır. Gönül ister ki ülkemizdeki yetiştiricilik buna yetsin ama besicilik tabii popülaritesini kaybetti. İşte çiftçiler kendince sorunları var. Hayvana yem bulamıyorum, bulsam şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani haberlerde çokça duyuyorsunuz. İşte 3000 liraya 4000 liraya çobanlık haberleri oluyor. Yani belki bir latifesi ama işin hakikaten bugün köyde o hayvanları güdecek çoban bulunamıyor. Adam diyor ki ben bunu yapmak istemiyorum diyor. İşte yok şehirde yaşamak istiyorum şöyle böyle. Yani buna bu kadar bile yani bir çoban bulunamayacak hale gelinen bir ülkede etin yurt dışından alınması hani çok büyük bir olay diye de düşünmüyorum. Çünkü bizim ülke şartlarımız buna uygun olsa zaten dediğim gibi biz birçok şeyi ithal etmemiş oluruz. Bu anlamda da yine işin helallik kısmına gelirsek biz helal olduğunu bilerek tüketiyoruz. İnşallah da aksi bir durumda gerekli yetkili mercideki kişiler bunlara müdahale ediyordur yani. Bizim vatandaş olarak temennimiz ve duamız ancak böyle olur. Diğer türlü bir etki alanımızda bir şey yok. Bir şey de diyemeyiz. Böyle söylemiş olabiliriz.
Peki şunu da sorayım. Özellikle öğrenci arkadaşlar yemek düzeni noktasında sıkıntı yaşıyorlar öğrenci evlerinde.
Evet.
Nitekim gece vakitlerinde yenilen yemekler meşhurdur. Saat 11'de 12'de makarna yapılması, dışarıdan yemek siparişi verilmesi, pizzaydı vesaire. Hem böyle hazmı zor hem de hamur ağırlıklı gıdalar bunlar. Bunlar hakkında neler söyleyeceksin? Yani 11'de 12'de makarna yemek doğru mudur acaba?
Evet. Yani tabii ki saat 6-7'den sonra yani vücudun da dinlenme saatine yaklaştıktan sonraki tüketimler çok bir hareket yoksa yani teknik olarak zaten bu bizim vücudumuza çok faydalı olmaz. Ama öğrencilik hayatında şöyle ekstrem bir durum var. Öğrenci yerinde durmaz yani. İşte uykusuz kalır, sınava çalışır, kampüste oradan oraya koşturur, belki derse yetişmek için koşturur, minibüse giderken koşturur falan. Biz öğrencilerimizin beden sıhhatini yaktıkları kaloriye veriyoruz. Yani burada da ilahi bir denge var. Belki kişi çok dikkat etse bile işte ben vaktime dikkat ediyorum şöyle böyle ama öğrencilerimizin yine %70'i doğaçlama yaşıyordur. Allah ne verdiyse diye nerede bulduysak orada yeriz hesabı. Ama bu hareketli olmaları onları birazcık kurtarıyor diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü çok ciddi bir obezite sebebidir. Yani dengesiz tüketim insanı hasta yapar. Yani İki türlü dengesiz tüketim de hasta yapar. Az yerseniz de hasta olursunuz, çok yerseniz de hasta olursunuz. Yani hastalığın ismi değişir ama hasta olmanız kaçınılmaz olur yani. Bu anlamda öğrenci kardeşlerimizden tabii ki her renk güzeldir ama yine de tedbirli olmak önemli. Yani bir yiyorsanız yarım yiyin, yarım yiyorsanız onun da yarısını yiyin. En azından hani belki nefis körlenmiş olur. Sağlık anlamında da tam etkilenecekseniz de yarım etkilenmiş olursunuz. Tedbir her anlamda önemli yani. Sağlık öğrencilerimiz için de belki devletimiz onları sigorta yapıyor ama yine de dikkat etmek lazım. Her şeyin israfı çünkü doğru değil. Bu anlamda da öğrenci kardeşlerimize böyle bir tavsiyede bulunmuş olabiliriz. Keza bizler de çünkü onları çokça yaptık yani. Bizim öğrenci evimizde geceleri kışın tereyağlı mercimek çorbası kaçınılmaz olurdu. Tabii içerdik. Çünkü ders çalışmanız gerekiyor. Sabah siz 7'de bir sınav bekliyor. Böyle de olması gerekiyor. Ama tabii bir tas mercimek çorbası içerken de büyük bir tekli ekmeği de yanında götürmemek lazım yani. Evet. Ufak yemek lazım. Bunun gibi düşünülebilir yani.
Eyvallah. Bir de şeye sormak istiyorum. Senin evine biz misafir olduğumuzda sen böyle çok güzel meyve suları ikram ediyordun bize.
Evet.
İşte neydi mesela? Reyhan şerbeti. Reyhan şerbetiydi. Hı. çok güzel şeyler ikram etmiştin. Bunlarla alakalı bir şeyler söylemek ister misin? Yani özellikle çocuklar için belki bunlar yapılabilir. Güzel şeyler çünkü.
Evet, yani ben kendi hanemizde tükettiğimiz şeylerin çoğunu biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani kahvaltılık reçelimizden olsun, tabii peyniri, zeytini bunu yapma şansımız yok da, içeceklerimizden olsun, belki soslarımızdan olsun. Bunlar bizim ecdadımızın yemek kültürü hakikaten çok genişmiş. Bugün tarihimize bakarsak Osmanlı şerbetleriyle çok ünlü. Bizim bir sürü el yapması, özellikle doğadan, yani Rabbimizin bahşettiği ürünlerden elde edilen bir sürü bitki var. Bunların özlerinden çok güzel şerbetler oluyor ki keza ilaçlar bile bundan elde ediliyor. Burada yeri gelmişken şunu da söylemek lazım. Bize Rabbimizin direkt lütfettiklerinden yemek lazım. Yani araya kulun girip sonra bize gıda alan gelenlerden yemektense, mesela işte atıyorum fıstıklı çikolata yemektense fıstık yemeyi tercih edin yani. Yani Rabbimizin direkt bize doğrudan bahşettiklerini tercih etmek daha iyidir. Bu anlamda da bu bitkileri alıp bunun şerbetini bugün artık internetten yazıp da ulaşamayacağınız şey yok. Ya kapalı meyve suyu almaktansa bunu kendiniz evde yapabilirsiniz. Ya da işte hazır reçel almaktansa, mesela çok tatlı der birileri, işte yok şöyle der böyle. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Bu anlamda böylelikle hem hanenizin de bereketi olmuş olur. Çünkü ne yerse onunla amel edersiniz buyuruluyor. Böyle olunca da kendi kendinizi daha da sağlıklı beslenir hale getirebilirsiniz. Ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Biz Yemezler Gençler diye böyle şu anda radyoda yaptığımızın tabii daha geniş kapsamlı şekilde sunumlar yapıp böyle bilginin zekatını vermeye çalışıyoruz. Yeni evleneceklere de ben bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle genç hanımlara. Ya acaba ne olabilir falan. Bu mutfak eşyaları seçilirken özellikle son zamanlarda popüler olan, bu da bizim ayrı bir derdimizdir, fine bond denilen bir porselen çeşidi çıktı. İşte efendim bugün gittiğiniz zaman mağazasına adam tabağı yere atıyor, kırılmıyor falan. Diyorsun ha, kırılmıyor mırılmıyor. Tabii genç hanımlar hemen diyor ki bu güzelmiş, alalım falan. Şimdi fine bond dediği, yine biraz önce beton tuğladan örnek verdiğimiz kemik tozu içerisinde olan porselen yapıyor bugün üreticiler. Bunların tabii hepsi ithal. Dediğim gibi bu kemik tozu yine dışarıdan bizim hangi hayvandan olduğunu bilmediğimiz hayvanlardan olduğu için tabağın, kasenin bile helal olmama durumu olabiliyor. Biz zaruri olduğundan dolayı fine bond ürünlerinden kendilerini mahrum etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu kemik tozu neyden olduğu belli değil. Belki helal olmayan olabilir ki bunun ihtimali çokça yüksek. Çünkü orada büyükbaş Bismillah deyip boğazlanmamış olsa bile bu helal olmamış oluyor. Bu anlamda onun kemiği de helal olmaz. Özellikle de çorba koyduğumuz, içtiğimiz kasenin de helal olmama durumu olabilir. Bu anlamda porselen ve tabaklarda fine bond ibaresi olmayanları tercih etmelerini de buradan yeni evleneceklere ben tavsiye ederim. Normal porselen almaları onlar için daha isabetli olacaktır. Evliliğinde helal kaideleri var yani böylelikle.
Eyvallah. Evet. Hem fine bond daha pahalıdır muhtemelen.
Muhtemelen daha pahalıdır çünkü kırılmaz diye adam size onu pazarlıyor. Ya, kırılmayacağını bildiğiniz şeyi almanız, çünkü bugün işte belki kocası hanımı sinirlendiriyor da bulaşık makinesine koyarken "Aslana herif" falan deyip koyuyor. Belki kırılmasın falan, bunlar göz önünde bulunabiliyor. Yaşadıklarımızdan söylüyoruz sizlerde.
Eyvallah, tabii. İnsan yaşayınca daha da güzel anlatıyor bunları.
Evet.
Şimdi bir de şu da çok önemli. Yani besleniyoruz, yiyoruz ama senin dediğin gibi bizi kuşatan, helal daire mi değil mi sorusu bizi kuşatan bir döngü içerisinde olmalı. Yani hayatımızı aslında bir Müslüman olarak zaten helalinden ve sağlıklısından yana tercih etmeliyiz. Bu bir şey değil. Bir üst akıl sözü değil yani bu. Bu Müslümanın vazifelerinden biri. Hani çünkü televizyon programlarında sürekli bize bir şey pompalıyorlar. Yani şunu yiyin, bunu yemeyin, şunu yiyin, bunu yemeyin falan filan. Böyle bir şey değil bu. Yani hakikaten bir balın kilosu 5 lira olmaz, 6 lira olmaz. Öyle değil mi Yunus?
Evet, tabii ki.
Hiçbir balın kilosu bu kadar ucuz olamaz yani. Demek ki bunda bir şey var, bir oynama var. Bir peynirin, kaşarın kilosu 7 lira, 6 lira olmaz yani. En az 10 lira olur, 12 lira olur, 13 lira olur. Belki daha fazla olur hatta. Sütün kilosu 1,5 lira olamaz yani.
Evet.
İmkansız böyle bir şeyin olması. Bence öyle yani. Ben de öyle düşünüyorum.
Kesinlikle.
Şunu soralım. Şimdi programın da sonuna doğru geliriz yavaş yavaş. Ben mesela fast food'u çok seviyorum. Hı. Hakikaten seviyorum. Yani imkan olsa her gün yesem diyorum bazen. Fakat zararlı bir şey. Bunu da biliyorum. Ve az yemeye çalışıyorum. Ve az yiyorum nitekim. Canım her zaman ister ama. Şimdi ben ne yapabilirim? Yani bunun helali ve sağlıklısı var mıdır?
Evet. Şimdi şöyle, fast food dediğimiz bu patates kızartması ve evet, içindeki hamburger.
Hamburger, işte ne bileyim ketçabıdır, mayonezidir, soslarıdır.
Belki kolasıdır, içeceğidir.
Kolasıdır.
Yani. Evet. Ben bir gün yani üniversitenin son sınıfını ben yurt dışında Erasmus programını okuduğumda Köln'e gitmek nasip oldu. Bu Arap ülkelerinden iki kardeş orada Helal Burger diye bir yer açmış. Ondan sonra dedim ki hani Helal Burger falan bir girelim dedik, bakalım. Böyle bildiğiniz tahta kasa düşünün, onu böyle mini hale getirmiş. İçerisine böyle gözünüzü ve nefsinizi doyuracak böyle yükseklikte işte büyük bir et parçası koymuş. İçerisine yeşillik koymuş, patates kızartması falan. Yanına çok mütevazi bir patates kızartması ve helal sertifikalı içecek koymuş. Eti de helalinden yapmış yani. Diyor ki biz kendi kestirdiğimiz hayvanın etinden yaptık. Helal burger olarak söylüyor. Böyle olması durumunda belki çokça tüketmek yine bize zararlı olabilir ama Salih, ben İstanbul'da böyle bir yer görmedim henüz. Belki vardır, biz bilmiyoruzdur ama bugün özellikle marka olmuş bu işi yapan fast foodçular, etlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün dünyanın her yerinde bu tat aynı. Bugün Avrupa'ya da gitseniz, Afrika'ya da gitseniz, Amerika'ya da gitseniz, yani o falanca isimdeki yediğiniz fast food ürününün tadı hep aynı, lezzeti aynı. Dünya üzerinde bu adam bu tadı nasıl hep yani sabit kılabiliyor? Aslında burada da büyük bir soru işareti var. Neyi bu soru işareti? Yani muhtemelen içerisinde bir şey var ki bu tat her yerde aynı olmuş oluyor. Çünkü her yerin hayvanı aynı değil. Birisi yağlı olur, birisi susuz olur, birisi bir şey olur. Bugün Afrika'daki büyük baş da bizim ülkemizdeki büyük baş hem aynı tatlı değil hem aynı büyüklükte değil. Mümkün yok bunun aynı olmasının. Buradaki aynı lezzet olması da bizi biraz kuşkulandırması lazım. Belki bireysel olarak bizim ülkemizdeki vatandaşların, girişimcilerin, müteşebbislerin açtığı yerler olabilir hani helal dairesi içerisinde. Bu anlamda etin içerisinde bir sıkıntı yoksa, kızartma da çok yüksek miktarda tüketmiyorsak, gazlı içecek yerine de milli içeceğimiz ayranı belki tercih edebilirsek, yani haftada bir neden yenmesin? Sonuçta çünkü et ihtiyacınız var. Bunu köfte şeklinde karşılamanız sizin için zararlı değil. Hamburger ekmeğe de böyle bizim eskiden maç çıkışlarında bilirsin Salih, köfte ekmek satılırdı. Tabii maçta adam bağıra bağıra kocaman bir ekmeğe keser, içine köfteleri koyar. Yani böyle büyük bir beyaz ekmek yapılmış, beyaz undan yapılmış bir ekmek tüketmektense ufak böyle güzel büyüklükte bir hamburger ekmeğin içerisinde güzel böyle bir helal kesimli olan bir et parçası, yanında da bir miktar patates kızartması olursa, yani bunun devamlı tüketilmesi tabii ki sağlıklı olmaz ama yani haftada bir neden yenmesin? Sonuçta arkadaşlarla olur, belki eşinizle çıktığınızda olur, belki akşam saatlerinde çıktığınızda olur. Meşhur bizim ülkemizde patatesçiler var biliyorsunuz, patso diye çıkıyor.
Evet, evet, meşhur.
Yani, evet, yani kızartma sonuçta çok faydalı bir şey değil. Çünkü bugün bir patatesin kızartması için o yağın belki de 180-200 dereceye geldiğini düşünün yani. Yani bu yağ hal değiştiriyor. Yani kimyasal bir reaksiyona giriyor. Çünkü çok yüksek derecede bir ısı. Ayçiçek yağı biliyorsunuz rafine oluyor. O da bir sürü kimyasal işlemden geçiyor. Yani ayçiçek mi zeytinyağı mı derken kesinlikle ben zeytinyağı da söylerim bu arada yeri gelmişken, ama o ayçiçek yağının 180-200 derecede ısıl işlem gördüğünü ve onun içerisinde bir şeyin batıp çıktığını düşünün. Yani bu ne kadar faydalı olabilir çünkü. Yani 180 dereceye siz bir şey atsanız biraz fazla kalsa kömür olur çünkü. Çok yüksek derece. Yani böyle olunca da bunları tüketirken hani askeri tüketmek her zaman iyidir yani. Tedbirli olmak faydalı. Ama çok mu zararlı? Hemen böyle vücudumuz hemen pes eder gider miyiz? Gitmeyiz Allah'ın izniyle ama tedbir hayatın her yerinde önemli yani. Bugün trafikte olduğu kadar mide tedbirini de almamız lazım.
Evet. Çünkü hal hareketlerimize yansıyor.
Kesinlikle.
Amellerimiz yansıyor dediğin gibi.
Yani bugün çok tükettiğiniz zaman halsizlik yapar, uyku yapar. Bugün yani özellikle yani tasavvufun üç kuralı derler. Az yiyeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın. Arapçaları da sen imam hatiplisin söylemek istersen.
Teşekkür ederiz. Şu an söylemek istemiyorum Yunus.
Evet. Böyle olduğundan dolayı yani çok yemenin aslında çok da bir faydası yok yani. Bugün tabii arabaya benzini koyduğunuz kadar gidersiniz ama biz vücudumuzu tükettiğimiz kadar amel işliyor muyuz yani iş yapıyor muyuz diye sorarsanız bunu gömlek ve tişört bedenlerinize bakarak anlayabilirsiniz diye söyleyebiliriz.
Eyvallah. Gömlek ve tişört bedenlerinize bakarsanız aslında kim olduğunuza dair de bir ipucu vermiş oluyorsunuz. Şimdi bizim yakındığımız meselelerden biri bu göbek meselesi. Bundan bir türlü kurtulamadık. Bununla alakalı neler söylersin? Yani pratikte neler yapılabilir belki gıda anlamında?
Yani Göbekle alakalı tabii beslenme ve diyetetik uzmanlarının alanına giriyoruz kardeşim. Bu adam da her şeyden konuşuyor. Belki doktor abilerimiz de bizlere serzenişte bulunabilir ama inanın ben bunlar işte gıda mühendisiyim şöyle böyle değil. Ben sadece duyduklarım ve bana bence doğru olanlarını söyleyen bir Yunus olarak konuşuyorum. Bu göbek olayıyla alakalı da bugün evimizden işimize giderken toplu taşımayı kullananlar var, özel arabasıyla gidenler var. Şimdi bunun arasında ne fark olabilir? Bugün siz hayatınızda yürümeyi ne kadar yapıyorsunuz? Kalp sağlığı için günde en az yarım saat yürümemiz gerekiyor bizim. Öyle ya da böyle. Hani otobüsten indim işe giderken ya da metroya yürüyene kadar ya da otobüs durağından evime gidene kadar adını siz koyun ama bizim bir şekilde günde en az yarım saat yürümemiz gerekiyor. Vücudumuzun bugün yürüme ve yüzme vücuttaki bütün kasları hareket ettiriyor. Yani keşke yüzebilsek, herkesin fırsatı olsa, imkanı olsa gitse yüzse ama yüzme tabii birazcık daha şehir şartlarına, ortam şartlarına göre de değişebiliyor. Ama biz yürümeyi ne kadar az yaparsak yaktığımız kalori, özellikle mesela masa başı iş yapanlar olsun, adam öğle yemeğini yiyor, akşama kadar tekrar masa başında iş yapıyor. Yani bu adamın göbeğinin olması kesinlikle kaçınılmaz çünkü bir hareket yok. Evet. Olduğu yerde oluyor. Öğle yemeğini biraz fazla kaçırınca bu göbeğin gitme ihtimali tabii ki imkansız oluyor. Bugün bu vücutla, body sporuyla ilgilenenlerin en sıkıntı çektiği yer göbek eritmektir. Bununla alakalı ben mesela bir tane bir uzmanla konuştum. Bana dedi ki sizin günde en az dedi 100 tane mekik çekmeniz lazım ki dedi göbeğinizin fitlik durumunu koruyabilirsiniz dedi. Yani bugün 100 tane mekik çekmek düşündüğümüz zaman çok da basit bir olay değil. Evet. Özellikle de tam anlamıyla mekik çekmiş olursak, acemi birliğindeki askerlerin çektiği gibi değil de yani normal usta birliğindekilerin çektiği mekik gibi olursa bunu korumak çok zor. Yani göbekli olmamızı hayat şartları itibariyle biraz engellememiz güç ama en azından kontrollü göbek olabilir yani. Belki large giyiyorsak medium'a düşmemiz bizim için daha iyi olur. Çünkü hakikaten günümüz hayat şartları bunu kısıtlıyor. Yani dediğimiz gibi oturmayla, oturarak çalışma olsun, çok yürümememiz olsun.
Evet.
Bunların hepsi etkiliyor tabii. Bugün çünkü çok mobil olarak iş yapan insanlara baktığınız zaman bunun çoğunun vücudu fittir. Çünkü adam hakikaten bu kaloriyi harcıyor yani. Yese bile bu kaloriyi harcıyor. Bugün mesela havalimanlarında çalışanlara bakın. Belki tesadüftür işte, yok şöyle seçiliyor böyle seçiliyor ama yani hareket halindeki personelin evet, birçoğu fittir yani. Bu bundan kaynaklanıyor.
Eyvallah. Şimdi programımızın sonuna doğru geldik.
Evet.
İnşallah istifadeli bir program olmuştur diye düşünüyorum.
Ümit ediyoruz.
Kaldı ki ben kendi adıma söyleyeyim, çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Şunu soralım en son. Sünnete uygun beslenmenin sırları var mı? Yani bunun bir çerçevesi nedir? Neye dikkat edilir? İşte çikolataların, paket yiyeceklerin arkasındaki yazılara mı bakılır? Bildiğimiz markalar var mıdır? Senin böyle hedef gösterebileceğin yerler var mıdır? Belki çok markaya reklama girer ama en azından bu da çok merak edilen bir şey. Nereden neyi yemek gerektiği. Helal gıda sertifikaları dedik. Bunu veren birçok kurum var. Hangileri doğru, hangileri geçerli? Yani bugün işte hamburger zinciri var mesela, çok dünyaca ünlü. Onun bile helal gıda sertifikası var bir yerden.
Evet.
Hangileri geçerli? Hangilerine dikkat etmek lazım? Biraz bundan da bahsedersek en son.
Şimdi sünnet tüketimden bahsedersek bir şeyin sünnet olması için yani bu kesinlikle helal olması lazım. Çünkü Efendimiz helal ve tayyip, yani Kur'an Azze ve Celle'dekilerin dışında Efendimiz hiçbir şey yapmadığı için sünnet, yani biz de onun yaptığını yapmak istiyorsak bunun kesinlikle helal bir tüketim olması lazım. Bu anlamda helal gıda marketleri açılmış oldu. Bu işi yapan şu anda resmi bizim devletimizin takip ettiği işte helal falanca dairesi, filanca işte müdürlüğü, böyle bir kurum yok. Bildiğimiz normal dernek adı altında helal sertifikası veren yerler var. Bunlar kendince mühendislerini, veterinerlerini, işte akademisyenlerini, fıkhi kurulunu bir araya getirip bu işlerin takibini yapıyorlar. Bunların baskınlarla sertifika verdikleri yerleri, kontrolleri, hani hakikaten biz bunu diyoruz, millet diyor ama bunun vebali bizde diye takip eden kurumlar var. Bunların logoları var. Yani falanca helal sertifikalıdır diye. Diğer türlü adam bir ürün üretiyor, üzerine helal damgası vuruyor. Mesela Arapça halal yazıyor ya da yuvarlak içerisine alıyor, bir şey yapıyor falan. Yani bunu adam ticari olarak Müslümanlar da görüp alsın diye kötü niyetli olarak yapanlar da var. Biz bununla da karşılaştık. Bunların hakikaten tam anlamıyla yapanlarına da yine araştırarak ulaşabilirler. Biz buradan yine isim vermeyelim. Çünkü bir kurumu söylerken öbür kurum ya bizi niye söylemedin olabilir. Evet. Bizim unuttuklarımız olabilir. Çünkü biz de her şeyi dört dörtlük bilmiyoruz. Bu anlamda sünnet beslenmeden bahsedersek helal olması kaçınılmaz. Helal olması için de bu işin takibini yapan kurumlar özellikle ben bir markayım. Diyorum ki kardeşim siz bu sertifikayı veriyor musunuz? Gelin beni inceleyin. Ve bana bu sertifikayı verin diyor. Bugün su şirketlerinden bile helal sertifikası alan var. Su helal olur mu? Ya da su, helal olmayan su olur mu? Oluyor kardeşim, ne oluyor? Adam fabrikasında suyu şişeye doldurmadan önce filtreleme yapıyor. Ve filtrelemeyi kemik filtreden yapıyor. Bugün kemik filtre nereden geliyor? Yurt dışından geliyor. Ne kemiği? Yani o kemiğe su değmiş oluyor ve su helal olmamış oluyor yani. Bu kadar basit. Aa olabilir mi? Oluyor yani. Bu da oluyor. Böyle olunca o kuruma diyorsunuz ki gelin beni inceleyin. O kurum geliyor sizi baştan sona aklınıza bile gelmeyecek yerleri de inceliyor. Diyor ki tamam bu adamın içinde ne üdüğü belirsiz hiçbir şey yoktur. Helal sertifikası veriyoruz. Buyurun sizin tüketiminizi açıklıyor.
Ve onu denetliyor değil mi?
Ve onu habersiz gidip denetliyor. Çünkü ben şöyle bunların aylık bültenleri oluyor. Mesela adam diyor ki falanca markalı ürün bizden sertifikalıydı. Fakat yaptığımız baskın sonucunda bizlere beyan ettiği ürünü kullanmadığı tespit edilmiştir. Mesela adam sertifikayı almak üzereyken bir ürün kullanmış. Sonrasında belki maliyetli falan diye arkadan ürünü değiştirmiş ama sertifikalı olarak millete pompalamaya devam ediyor. Anlaşılıyor ki baskında sertifikasız ürün kullanılıyor ama sertifikalı, yani bildiğiniz bir tamamen aldatmaca var. Bu adamlar hemen bunu ilan ediyorlar. Mobil uygulamaları da var. Aylık güncellenmiş listeleri var. Bizim bu üründeki helal sertifikamız kaldırılmıştır, bilginize. Ondan sonra tüketirsin ya tüketmezsin, sana kalmış. Bu şekilde hakikaten bu işi sadece, yani bunlar çok ciddi paralarla falan yapılan işler değil. Ben çünkü kendilerine gidip ziyaret de ettim. Bu adamlar bunları dert uğruna yapmışlar. Ve onun için yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamdaki sertifikalandırmalara bakarsak bugün helal marketler de açık. Şöyle söyleyeyim, belki helal markete gittiğiniz zaman işin bütçe kısmından bahsedeyim.
Daha fazla para verebilirsiniz.
Mesela ben en son hanımla gittiğimde örnek veriyorum ki 200 liralık bir alışveriş yapıyoruz. Belki bir poşeti tam doldurmuyor. 200 lira için ben başka bildiğimiz şu anda ucuz market zincirleri var ya yani, evet, bütün halkımızın gittiği. Oraya girsem belki iki market sepeti dolusu alışveriş yapabilirim. Yani marketten çıktığımda her ne kadar moralim bozuluyor gibi olsa da içindekilerin temiz ve bize emin olarak geldiğini bildiğim için gönlüm buradan rahat oluyor. Yoksa dünya gözüyle bir teraziyle bakarsanız hiç mantıklı bir alışveriş değil yani. Birçok paraya, yani bir sürü para verirken çok az bir şey satın almış oluyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki onun içerisinde hakikaten belki sünnete uygun olduğunu düşündüğünüz katkı olmayan,
evet,
malzemeler var. Bundan dolayı tercih edilmiş oluyor.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Gönül ister ki bu bizim yaşayan insanlarımız, yani tüketiciler tercih etsin ki illa helal olsun, helal olsun. Emin olun o büyük market zincirindekiler de artık helal ürünleri oraya getirecektir. Bu sefer ben helal üretiyorum diyen üretici de benim maliyetim düşüyor, ben de ucuza satayım ve kendimiz bunu istersek helal ürünler bütün bizim yaşam alanımızın her yerinde olur ve yayılır. Ucuza da ulaşmış oluruz. Ama biz bunu yine dediğim gibi ne yaparsak kendi kendimize yapıyoruz. Bunu istersek yapabiliriz. Benim ricamdır, gittiğiniz her yerde sorun. Bunun helal sertifikası var mı? Adam belki onu üreticiye söyler, o ona gider falan. Sonra çok ciddi bir olay olur. Çünkü
yayılır.
Yayılır ve biz ucuza da helal tüketmiş olabiliriz. Bunu istememek de bir vebaldir belki sadece. Şimdi aklıma geldi. Bunu da söylemiş olayım yani.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bugün Yunus Emre Altun'la beraberdik. Kendisi gıda mühendisi ve helal gıda nasıl temin edilir, nasıl helal yoldan beslenebiliriz, helalinden yemek nasıl yenir, öğrenci kardeşlerimizin, öğrencilerin beslenme tarzlarındaki yanlışlıklar nelerdir, biraz bunlara değindik. Tabii meseleler çok uzun. Belki bir program değil, 10 program yapmak lazım. Belki 20 program yapmak lazım. İnşallah onu da yapacağız ama. Ve İnşallah. Bu beslenme meselesi hayatımızda en büyük bizi bekleyen tehlikelerden biri. Çünkü gıda terörü diye bir şey var. Buna dair nasıl korunabiliriz, nasıl yöntemler bulabiliriz, bunları gündeme getirmek, bunları konuşmak istiyoruz. Bugün de bu anlamda bir program yapmış olduk. Ben kendisine, Yunus Emre Altun'a çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
İnşallah yine ağırlamak istiyoruz burada Erkan Radyo'nun mikrofonlarında. Evet, bugün genç zamanın sonuna gelmiş olduk böylece. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.